Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 24 Haziran 1402, Hicri Gamer'i bir Cemad-ı Sal 1445 ve Miladi Takvim'le 15 Aralık 2023 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından din alimi Sayın Şeyh Salih Bey ile yapılan röportaj, akılcılık ve Allah inancı, gençlik gevheri ve kalıcı tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Tahran Cuma namazı hatibi Gazze halkı Amerika ve Siyonist rejimin çirkin yüzünün maskesini çıkardığını belirtti. Cuma namazı ardından Tahran'da mazlum Filistin halkına destek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Siyonist medya Gazze savaşında 3000 aşkın askerin sakat kaldığını bildirdi. Bab el-Mendeb'de çok sayıda kargo gemisine drone saldırısı düzenlendi. Ve Yemenliler Gazze halkıyla dayanışma yürüyüşü düzenledi. Şimdi haberler. Tahran Cuma namazı hatibi Gazze halkı, Amerika'nın, Avrupalı yardımcılarının ve saldırgan Siyonistlerin çirkin ve kara yüzünün maskesini çıkardı açıklamasında bulundu. Hocetül İslam Ebu Turab Efen bugün Tahran'da Cuma namazı hutbesindeki yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Bugün Gazze Amerika'nın en ölümcül ihracat malı, özgürlüğü, insan hakları ve batı demokrasisini uluslararası toplumun gözüne ve yargısı önüne koymuştur. Hocetül İslam Ebu Turab Efen şunları kaydetti. Batı yönetenlerin anti-hümanist, materyalist düşüncelerine karşı Doğu-Batı, Kuzey-Güney, dünya coğrafyası ölçeğinde büyük bir insan cephesi oluşmuştur. Tahran Cuma namazı hatibi şunları kaydetti. Kuşkusuz köklü yapısal değişiklikler yaşanıyor. İki kutuplu ve tek kutuplu güç dağılımı dönemi sona ermiştir. Aksa tufanı, Gazze ve Batı Şeria halkının direnişi, farklı bir askeri ve siyasi düzenlemeyi, direniş ekseninin yeni stratejisini ortaya koymuştur. Cuma namazının ardından Tahran'da mazlum Filistin halkına destek amacıyla halk yürüyüşü düzenlendi. Merhaber Ajansı'nın bildirdiğine göre İsrail'e ölüm, Amerika'ya ölüm gibi sloganlar atan vatandaşlar, Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerini el yazısıyla yazılan notlarla kınayarak Gazze'de kalıcı ateşkes talebinde bulundular.
Namaz kılanlar bugün caddeleri kendi huzurlarıyla doldurarak Siyonist rejimin ve suçlu Amerika'nın cinayetlerini kınarken, sahte İsrail rejiminin ölüm makinesinin durdurulması, bu gaspçı rejimin çocuk katili liderlerinin yargılanması için uluslararası örgütlerden pratik eylem talebinde bulunarak, Kudüs-ü Şerif'in kurtuluşuna kadar Filistin halkına topyekün desteklerini ilan ettiler. Bugün Cuma namazının ardından Rezivi Horasan, Erdebil, Lorestan, Mazenderan ve Kürdistan ellerinde mazlum Filistin halkı için dayanışma ve destek yürüyüşleri düzenlendi. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine bugün ve Perşembe gecesi şafak vakti düzenlenen saldırılarda bazı Filistin vatandaşları şehit oldu ve yaralandı. Filistin Vefa Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Han Yunus'un batısında Ebu Nasr ailesinin yaşadığı evin bombalanması sonucu şehitler arasında bazı çocukların da olduğu en az 4 Filistinli şehit oldu. Çok sayıda Filistinli de yaralanarak Gazze'deki Nasr Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca işgalcilerin Han Yunus'taki bölgelere düzenlediği havan bombardımanında da onlarca Filistinli şehit oldu ve yaralandı. Öte yandan işgal rejimi savaş uçakları Gazze şeridinin güneyindeki Refah'ta El Kuveyt Hastanesi yakındaki bir yerleşim alanını bombalayarak onlarca Filistinliyi şehit etti ve yaraladı. Şehitler ve yaralılar bu kentteki şehit Ebu Yusuf El Necar Hastanesi'ne sevk edildi. İşgal rejimi uçakları Deir el-Belah, Gazze, Nusirat, Cebeliya'da yerleşim yerlerini ve evleri bombaladı. Çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Siyonist rejimi 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine yönelik aralıksız saldırılarında şehit sayısı 18.787'ye ulaştı. 50.900'e yakın kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Kassam Tugayları ve Filistin direniş gruplarının mücadelecileri Gazze şeridindeki bölgelerde işgalci güçlerle silahlı çatışmalara ve kahramanlık hamasetlerine bugün de devam etti. Ve son birkaç saat içinde Siyonist düşmana karşı şaşırtıcı eylemler gerçekleştirdi. Filistin Enformasyon Merkezi'nin haberine göre Filistinli direniş mücahitleri roket saldırılarıyla birçok tankı imha etmeye devam etti. Bu rapora göre Gazze'nin birçok bölgesinde Kassam Tugaylarına bağlı mücadeleciler, direniş grupları ve işgal güçleri arasında hala şiddetli çatışmalar yaşanıyor. En yoğun çatışmaların Doğu Gazze'deki Şurcaye mahallesi ve Han Yunus'ta olduğu bildirildi. Siyonist rejimin işgalci ordusu Gazze şeridinin güneyinde devam eden çatışmalarda Golani Tugayına bağlı mühendislik birliğinden bir mensubun hayatını kaybettiğini duyurdu. İşgalci ordu aynı bölgede iki Siyonist subay ve askerin daha yaralandığını bildirdi. Direniş kaynakları işgalcilerin kasıtlı olarak kayıplarının çoğunu gizlediğini, sınırlı bir kısmını ise ilan ettiğini vurguluyor. Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Bey'de Perşembe akşamı yayınladığı rapora göre Kassam mücahitlerinin son 72 saatte 72 askeri aracı tamamen veya kısmen imha ettiğini belirtti. Siyonist rejim medyası bu rejimin askerleri arasında en az 3500 yeni uzun kesildiğini bildirdi. İrna'nın bugün Siyonist medyadan aktardığı habere göre İsrail ordusunun engelliler örgütü 7 Ekim'den bu yana askerler arasında yaklaşık 3500 yeni engellinin kaydedildiğini duyurdu. İsrail ordusu Aksa Fırtınası operasyonunun başlangıcından bu yana 5000 yaralı asker bu rejimin hastanelerine girmiş, 2000'in ise engelli olduğu belirtilmişti. Siyonist gazete Yediot Ahronot daha önce bu rejime karşı yürütülen savaşta 5000 Siyonist askerin yaralandığını, bunlardan 2000'inin sakat kaldığını bildirdi. Gazze haber kaynaklarına göre Siyonist rejimin Gazze halkına karşı başlattığı savaşın başlangıcından bu yana 10.584 Siyonist asker yaralandı, 131'i tedavi sırasında hayatını kaybetti, bunlardan 471'inin durumu ise kritik. Siyonist gazete Yediot Ahronot şunları yazdı. Ordunun yaralılarına ilişkin hastaneler aracılığıyla yayınlanan gerçek istatistikler ordunun yayınladığı istatistiklerden çok daha yüksek. İbranice bir internet sitesi son saldırıda İsrail'e giden bir Bulgar kargo gemisinin Yemen'in Ensarullah İHA'sı tarafından vurulduğunu, bunun son 24 saat içindeki 5. gemi olduğunu yazdı. El Miyadin Televizyon kanalının İngiliz Deniz Ticari Operasyonlar Departmanı'ndan verdiği haberde bugün Bab el Mende Boğazı'nda ve limanı 110 kilometre uzağında bir güvenlik olayı raporlarının alındığı belirtildi. Associated Press haber ajansının aktardığına göre Amerikalı bir yetkili Yemen'den gelen hava saldırısı ardından Kızıldeniz'de Alman Hubak Leo şirketine ait Liberya bayraklı bir geminin alev aldığını bildirdi. Muhabir bu şirketin Hayfa, Tel Aviv ve Aşdod şehirleri dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin'de temsilciliklerinin bulunduğunu söyledi. İbranice bir internet sitesi ayrıca bir Bulgar kargo gemisine yapılan son saldırıda İsrail'in Yemen'den Ensarullah'ın fırlattığı füze ile vuruldu ve bu son 24 saat içinde 5. gemi oldu. Yemenliler geniş çaplı bir yürüyüşe katılarak Gazze halkı ve Filistinli mücahitlerle tam bir dayanışma sergilediklerini vurguladılar. Yemenliler geniş çaplı bir yürüyüşe katılarak Gazze halkı ve Filistinli mücahitlerle tam bir dayanışma sergilediklerini belirterek ülkelerinin ordusunun işgal altındaki Filistin limanlarına gemi hareketini engelleme eylemlerini destekledi. El Mesire'nin haberine göre Yemen'in kuzeyindeki Sa'i vilayetinin sakinleri Filistin milletine destek ve dayanışma amacıyla büyük bir gösteri düzenledi. Yürüyüşe katılanlar yaptıkları açıklamada Siyonist rejimi Filistin halkına karşı işlediği cinayetler devam ettiği sürece rahat etmeyeceklerini duyurdular. Bu açıklamada ayrıca şu ifadeler yer alıyor. Ordunun Gazze'nin halkının ihtiyaç ve talepleri karşılanıncaya kadar gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına giriş ve çıkışlarını engelleme kararını destekliyoruz. Yemenliler, Siyonist rejim dışında dünyadaki hiçbir ülkeyle düşmanlık aramadıklarını bildirdiler. Sa'de kentinde yürüyüşe katılanlar, Yemen ordusunun Kızıldeniz ve Aden körfezindeki gemilere yönelik uyarılarının ciddiye alınmasını talep ettiler. Yemenliler, Amerikan ve İsrail ürünlerini ve bu rejimi destekleyen firmaları boykot etmeye devam ettiklerini belirterek, İslam ve Arap milletlerinden Siyonistlerin cinayetlerine karşı suskunluklarına son vermelerini istediler. İslami Cihat Hareketi'nin İran'daki temsilcisi, uluslararası toplumun tüm insan hakları kurum ve kuruluşlarıyla birlikte bariz cinayetlerine karşı hiçbir şey yapmadığına işaretle, Batı'ya göre bu dünyada sadece bazı insanlar gerçektir, bazıları ise insan değildir ifadesini kullandı. İran Haber Ajansı'nın bildiğine göre Nasr-ı Bushehri şunları söyledi. Bugün insan hakları geleneksel hukuki ve yasal terimleriyle Gazze'deki saldırıları ve insan hakları ihlallerini tarif edemiyor. Ebu Bushehri sözlerine şunları ekledi. Öldürme, soykırım ve etnik temizlikten yaşamın temel ilkelerine saldırılara kadar Gazze şeridinde her türlü insanlığa karşı suç işleniyor. Bu Gazze'deki Siyonistlerin günlük rutinidir. Siviller öldürülüyor, hastaneler hedef alınıyor, sağlık personeline saldırılıyor, gazetecileri öldürüyorlar. Ve bu şerif sözlerine şunları ekledi. Siyonistler Gazze şeridinde aklınıza gelebilecek her türlü insanlığa karşı suçu işlediler. Bu da Siyonist rejimin Filistin halkına insan muamelesi yapmadığını ve bunu defalarca ilan ettiklerini göstermektedir. İran'daki İslami Cihat Hareketi'nin temsilcisi sözlerinin sonunda şunları vurguladı. Batı için gerçek anlamda insani değerlerin olmadığı ve insani değerlerin Batı toplumlarının Batı planlarını ilerletmek için bir araç olduğu artık herkesçe biliniyor. Cuma namazını Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kılan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan namaz sonrası yaptığı açıklamada İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak dedi. Türkiye medyasında çıkan haberlere göre Amerikan Başkanı Biden'la görüşmesinde ele alınan Amerika'nın Gazze halkındaki tutumuyla ilgili soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları dile getirdi. Özellikle Gazze konusunu Biden'la etraflıca ele aldık. Gazze'deki gelişmelerde şu an itibariyle 18 bin aşkın çocuk, kadın, yaşlı, okullar, camiler, bunun yanında kiliseler, bunların yıkılmasının nedenli insani olduğunu. Bu noktada özellikle Amerika'nın başta siz olmak üzere buraya müdahil olmanız gerekiyor dedik. Buna sizin müdahil olmamanız halinde bir insanlık suçu var, vicdani suç var. Bizim de burada tabii elimiz kolumuz bağlı duramayız. Bizler de elimizden geleni yapmaya yine aynı şekilde devam ediyoruz diye belirttik. Bunları da kendileriyle değerlendirdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'de ateşkes olmayacağına dair açıklamasının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu. Yani İsrail'den bu noktada iyi niyet beklemek mümkün değil. Fakat İsrail'den iyi niyet beklemekten öte şu anda tüm dünyanın İsrail'e nasıl baktığını görmemiz lazım. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda hatırlayın. Önce 121 ülke burada İsrail'in tamamıyla karşısında yer aldı ve bu 121 bizimle beraber hareket etti. O zaman 40 ülke çekimser kalmıştı, 10 ülke Amerika ile beraber İsrail'in yanında yer almıştı ama şimdi devran değişti ve bu 121 ciddi manada artarak bizlerle beraber hareket etti. Bu da gösteriyor ki İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de İsrail'in bu yalnızlığı daha da artacak. Uydu görüntüleri Irak Kürdistan'daki Amerikan hava üssünde ciddi hasar ve tahripler yaşandığını gösteriyor. İsna'nın haber ajansının verdiği habere göre uydu görüntüleri Irak'ın Kürdistan bölgesindeki Amerikan Harir hava üssünün direniş güçlerinin çok sayıda saldırısı nedeniyle ağır hasara uğradığını gösteriyor. Gradley Haber Merkezi'nin verdiği haberde Irak İslami Direniş Hareketi'nin yayınladığı resmi verilere göre Aksa tufanı operasyonlarının başlangıcından bu yana Harir Hava Üssü 12 drone saldırısının hedefi oldu. Söz konusu saldırılar Washington'un Siyonist rejime ve onun Gazze'deki suçlarına verdiği mali, askeri ve diplomatik destek ve Gazze'de yaşayan 18 binden fazla Filistinli'nin şehit olmasına yol açan cinayetlerine yanıt olarak gerçekleştirildi. Irak direnişi bu üssün yanı sıra Ayn el-Esad askeri üssü ve Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği dahil olmak üzere Irak'taki diğer Amerikan mevzilerine saldırdı. Daha önce de roket saldırısına hedef olan Amerikan Savunma Bakanlığı, Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana Irak ve Suriye'deki Amerikan güçlerine toplam 97 kez saldırı düzenlendiğini bildirmişti. Cevşel Zulüm terör örgütü İran'ın güneydoğusunda Ras Klamir polis merkezine yapılan terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Perşembe akşamı teröristler Ras polis merkezine saldırdı. İran'ın Sistan ve Beluçistan valisinin güvenlik ve kolluk işlerinden sorumlu yardımcısı Ras da polis merkezine düzenlenen terör saldırısında 11 kişinin şehit olduğunu belirtti. İran Yargı Erki Başkanı Hürcetül İslam Gulam Hüseyin Muhsin Ercei de Cuma günü bir mesajda şunları yazdı. İran İslam Cumhuriyeti'nin gücü ve otoritesi karşısında şaşkına dönen ve öfkelenen İslam İran'ın düşmanları bir kez daha terör örgütleri içindeki paralı askerleri aracılığıyla halkın güvenliğini ve huzurunu sağlamakla meşgul olan bir grup İran polisinin kanını döktüler. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadeti dolayısıyla 3 gecelik yas tutmanın ilk gecesinde İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Kültürel Ateşliliği Salonu'nda Türkiye'de yaşayan İranlıların katılımıyla bir konuşma ve yas merasimi düzenlendi. 17 Aralık 2023 Pazar Hicri Kameri 1445 yılının Cemal-Hüseyin ayının 3. günü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızı ve Hazreti Ali aleyhisselamın eşi Hazreti Fatıma selamullahi aleyha'nın şehadet yıldönümüdür. Sırada bültenimizin son haberi var. İran'ın Trend Haber Ajansı'ndan aktardığı habere göre yeni Azerbaycan Partisi 7 Şubat 2024'te yapılacak erken Cumhurbaşkanlığı seçiminde mevcut Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e aday gösterdi. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2025'te yapılması gerekiyordu. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde seçim kampanyası seçimlerden 23 gün önce 15 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı'ndan İran'la ikili ilişkilerin genişletilmesine vurgu etrafında. Afganistan, Taliban hükümetinin Dışişleri Bakanı, İran İslam Cumhuriyeti ile siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin sürdürmesi ve genişletilmesinin gerekli olduğunu değerlendirdi. Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmet Takol, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisi ve İran'ın Kabil'deki siyasi heyetinin başkanı Hasan Kazemi Gumi, Taliban Dışişleri Bakanı Muhlevi Emir Hamut Taki ile görüştüğünü duyurdu. Bu görüşmede Afganistan ile İran arasında son dönemde yaşanan ikili ekonomik gelişmeler, İran'daki Afgan göçmenlerin sorunları ve ikili siyasi konular ele alındı. Afganistan ekonomik ve sosyal sorunlarını ağırlaştı. Özellikle Pakistan'la görüş ayrılıklarının artması ardından İran İslam Cumhuriyeti, Taliban grubunun sorunlarını çözebilmesi için tek açılım ve pencere konumundadır. Afganistan'da 2 yılı aşkın süredir yeniden iktidara gelen bu grubun komşularla ilişkilere de ilişkin temel ve uluslararası konuları da ele alması gerekiyor. Siyasi konular uzmanı Muhlevi Mufleh bu konuda şöyle diyor. Taliban grubu ciddi iç ve dış baskılar altında Taliban ile Pakistan arasında ciddi gerilim yaratılması ve Afganistan sınır kapılarının ard arda kapatılması gibi birçok sorunla karşı karşıya bulunmakta. Bu durumda İran İslam Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi Afganistan halkının tek dost ve yardımcısıdır. Taliban yetkililerine göre İran'daki Afgan göçmenliğin hukuki ve yasal sorunlarının çözülmesi ve iki ülke arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin sürdürülmesi hayati önem taşıyor. İran İslam Cumhuriyeti 40 yılı aşkın süredir Afgan halkının her zaman ikinci evi olmuştur. Artık Afgan göçmenler şehirlerde neredeyse İran halkıyla birlikte barış içinde yaşamaktadır. Bu yüzden İran halkıyla Afganistan arasında bu konu hiçbir sorun yoktur. Çünkü bu ülke İran'ın medeniyet sahası içindedir ve Afganistan halkı İran'ı her zaman en büyük ve en önemli yardımcıları olarak görmektedir. Şimdiye kadar düşmanların iki ülke arasında anlaşmazlık yaratmaya yönelik yoğun çabaları oldu ve bunların hepsi de başarısızlıkla sonuçlandı. Siyasi konular uzmanı Suruç Emiri ise şöyle diyor, Afganistan İran'ın en önemli komşularından biri ancak ülkenin denize kıyısı olmaması dünya ile iletişimini sınırlıyor. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'ın sorunlarının üstesinden gelmesinde önemli yardımcı olabilecek uluslararası ve stratejik çaba limanı ve demir yolda dahil olmak üzere çeşitli iletişim yolları kurarak Afganistan'ın ekonomik dünyayla bağlantı kurma olanağını sağlamıştır. Her halükarda Kazemi Kumi'ye göre Afgan kabinesinin ekonomik yardımcısı Molla Abdulgani Berader, başkanlığındaki üst düzey Afganistan heyetinin yakın zamanda İran'a yaptığı ziyaret ve ikili işbirliğinin geliştirmesi, iki taraf arasındaki ilişkilerde yeni bir dönüm noktası oldu. Bu arada bölgesel iletişim ve ekonomik işbirliğinin geliştirmesi, İran ve Afganistan açısından büyük önem taşıyacak, siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendirecektir. Bu nedenle Hasan Kazemi Kumi, Afganistan Ekonomi Bakan Vekili Gareddin Muhammed Hanif ile görüştüğünde şunları vurgulamıştı. İran İslam Cumhuriyeti ile Afganistan arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi, ihracatın iyileştirilmesi, transit konularının kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekmektedir. Geçtiğimiz günlerde İran ve Afganistan arasında ticaretin geliştirmesi, transit, yatırım ve ekonomik işbirliği alanlarında iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da geliştirmesini vaat eden 5 işbirliği anlaşması imzalandı. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti, Afgan halkının sorunlarını her geçen gün azaltılması için ekonomik alanlarda ve Afganistan'ın altyapısının yeniden inşası alanındaki kapasite ve kabiliyetlerini Doğu komşusuna sunmaya tam anlamıyla hazırdır. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Batılıların Türkiye'yi Avrupalılaştırma konusundaki isteksizlikleri etrafında. Türk hükümeti Avrupa Birliği'ne katılmak için yeni bir çalışma başlatırken yeni anket sonuçları Avrupa vatandaşlarının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı olduğunu gösteriyor. Yeni bir anketin sonuçları Avrupa vatandaşlarının çoğunluğunun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımına karşı olduğunu gösteriyor. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin yeni bir araştırmasının sonuçları Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarının yalnızca küçük bir kısmının Türkiye'nin katılımından yana olduğunu gösteriyor. Bu arada Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı çıkışlarını da dikkate almakta yarar var. Örneğin Polonya ve Romanya'da halkın %60 ile 65'i Türkiye'nin bu birliğe katılmasına karşı çıkıyor. Bu arada Bulgaristan, Polonya ve Romanya halkı da Türkiye'de milli paranın değer kaybetmesi ve temel malların ucuzlaması üzerine her gün bu ülkeye giderek ihtiyaç duyduğu malları bu ülkeden alıyor. Burada dikkat çeken ve düşündürücü olan nokta ise bundan 10 yıl önce bu bölgedeki hükümetlerin ve milletlerin Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması lehinde sunum yapmış olmalarıdır. Aynı zamanda Orta Avrupa ülkeleri Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasına karşı çıkarken Avusturya, Almanya, Fransa ve Danimarka'nın önemli bir kesimi de Türkiye'nin birliğe katılmasına karşı çıkıyor. Ankara hükümeti 1964'ten bu yana Avrupalı olma çabasında olmuş ve bu doğrultuda Türk toplumunun kanunlarında ve kültüründe değişikliklere yönelik adımlar atmıştır. Türk siyasetçilerin yaklaşık 70 yıllık çabalarına rağmen Türkiye yöneten siyasetçilerin istekleri yerine getirilmedi. Bu da Türkiye'nin Avrupa Birliği Gümrük Birliği gibi bazı Avrupa kurumlarına üye olmasını sağladı. Bu Avrupa hükümetlerinin Türk malının ucuz hizmetlerinden yararlanma eğiliminde olduğu anlamına geliyor. Diğer yandan Müslüman ülkenin Avrupa Birliği'ne alınması yasaklanıyor. Batılı hükümetlerin bu politikası son 70 yılda o kadar öne çıktı ki bazı Türk siyasi analistleri Avrupa Birliği'ni Hristiyanlar için özel bir kulüp olarak değerlendirdi. Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde araştırmacı ve Çağdaş Türkiye Programı'nın başkanı ve bu enstitünün önde gelen analistlerinden Bayan Dorothy Schmidt 10 yıl önce şöyle demişti. Türk siyasetçileri ve analistleri ağırlıklı olarak Hristiyan kulübü tabirini kullanıyor. Aslında Avrupa Birliği Anayasası metninde dinden bahsedilmiyor. Ancak Avrupa Birliği kamuoyunda böyle bir konu gündeme geliyor. Bugün yapılan anketler Avrupa vatandaşlarının yalnızca %30'unun Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasından yana olduğunu gösteriyor. Öte yandan Türk hükümet yetkililerinin son 20 yılda Avrupa hükümetleriyle yaşanan sözlü gerginliklerin ardından son dönemde bu ülkenin Avrupa ülkeleriyle yakınlaşması ve ilişkilerin normalleşmesi için yeni bir yol açmak amacıyla harekete geçtiği gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir. Türkiye hükümetinin son hamlesi bu ülke ile Yunanistan arasında arabaların rahatlıkla geçebilmesi için bir deniz köprüsü inşa etmeye çalışmalarıdır. Türk hükümeti ayrıca Avrupa Birliği'nin diğer güçlü ülkeleri olan Almanya, Fransa ve İtalya ile ilişkilerini genişletmeye çalışıyor. İngiltere eski başbakanı David Cameron'un daha önce Türkiye 2000 yılına kadar Avrupa Birliği'ne giremeyecek demesiyle Türk hükümetinin bu eylemleri bir kez daha gündeme geldi. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyicilerimiz, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, 3 Cemadiyusani Hicri Kameri, 3 Cemadiyusani tarihi, Hazreti Fatıma-i Zehra Selamullah Aleyha'nın şehadet yıl dönümüdür. Biz bu münasebetten hareketle o hazretin yaşamı ve hayatı ile ilgili bu sohbetimizde sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Bilindiği üzere İran takviminde de iki tarih arasında o hazretin şehadet günleri vesilesiyle Eyyam Fatimiye diye adlandırılan bir süreç var. Şimdi bu sürecin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz ve genel anlamda o hazretin hayatı ile ilgili ve özellikle İslam yolunda verdiği hizmetler ve fedakarlıklar hakkında sizleri bugün sohbetimizde bilgilendirmeye çalışacağız. Din alimi Sayın Şeyh Salih hocamızla yapılan röportajı bu konuyla ilgili dinliyorsunuz efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben ilk önce Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem şehadeti bütün Müslümanlara tesliyet arz ediyorum ve Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha şehadet günü ona diyorlar Eyyam-ı Fatımiye. Yani bu günler Hazreti Fatıma'ya irtibatı vardı. Çünkü bu günlerden bir günde Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha şehit oldu ve maalesef o Peygamberin yadigarı ki ümmet içinde kalmıştı, o da maalesef ümmet onu elden verdiler. Ve bu Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhinin şehadeti çok feci bir şey, mesela mazlumiyet ve musibet idi. İlleti budur ki mesela Eyyam-ı Fatımiye o kadar önem veriyorlar. İlleti zaten budur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün evlatları hepsi dünyadan gitmişti. Peygamberden önce. Sadece Hazreti Fatıma Zehra kalmıştı. Elbette Hazreti Zehra'nın hakkında o hadisler ki mesela varid olmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hiç kesin hakkında öyle hadisler varid olmamış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o hadisler ki Hazreti Fatıma hakkında buyurmuşlar, hiç kesin hakkında, hiç kimsenin hakkında öyle buyurmamış. Niye? Çünkü Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha neyinki sadece Peygamberin kızıydı. Yok. Sadece Peygamberin, tabi Peygamberin kızı çok önemli ve çok yani şey vardır, yani önemi vardır ki mesela ümmetin içinde. Ama Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha'nın başka faziletleri vardır. Yani öyle faziletler vardır ki bütün Sünni ve Şia kitaplarında, hadislerinde geçiyor ki Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyha bütün bayanlardan daha üstün ve daha afzaldır. Bu yani inkar edilen bir şey değil. Onun için tabi vakti öyle bir afzal bir hanım ve Peygamberin yadigarı tabi dünyadan gitse ve mesela hala şehit olsa mesela tabi muhakkak bir acı bir musibettir bu. Yani ne acı bir musibet, belki bütün musibetlerden daha acı. Ama ben bunu söyleyeyim, kardeşlerime, bacılarıma bunu söyleyeyim ki hem Hazreti Fatıma Zehra sallallahu aleyhi ve sellem'in veladetinde maalesef düşmanlar teşkik etmişler ve şek getiriyorlar, şek ediyorlar ve millete öyle şey ediyorlar ki yani kendine yok bu. Mesela Kevser suresi Hazreti Fatıma Zahra hakkında nazil olmamış. Halbuki ne kadar insan düşünüyor, bakıyor ki bu yani Kevser suresi muhakkak Hazreti Fatıma hakkında nazil olmuş. Niye? Çünkü Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin o iki tane oğlu dünyadan gitti. Bunlar dediler ebterdir. Ebter yani ne? Yani Arapların içinde yani bir adam vakti ki dünyada yide oğlu kalmamışsa ya aslan evladı olmasa ya da oğlu kalmamış ona diyorlar ebter. Ebter yani daha onun arkasında bir şey kalmamış. Bir insan kalmamış. Çünkü kızları da zaten insanlardan saymıyorlardı. Evet, peygamberin adı lakabını bıraktılar maalesef. O müşrikler elbette daha çok o Amr-ı As'ın babası. As ibn-i Vail Amr-ı As'ın babasıdır. O bu adı şey etti ve müşrikler de her zaman Ebter diyorlardı. Ama vakti ki Hazreti Zehra sallallahu aleyhi dünyaya geldi. Bu açı nazil oldu bu Sure-i Kevser. İnne a'tayna kel Kevser. Hala diyorlar mesela şey Kevser yani hayr-i kesir olsun. Lügat şeyinde olsun valla hayr-i kesir olsun. Evet hayr-i kesirdir. Ama sadece mesela lügavi manasında bitmiyor. Niye mesela o sure o zamandan nazil oldu? Bundan sonra sorunun ahirinde niye buyurur ki inne şani'eke huvel abtar? Ve Peygamber hadisleri buyurdu. Hazreti Hatice buyurdu ki bu senin henüz Hazreti Fatıma dünyaya gelmemişti. Buyurdu ki bu senin hamlin kızdır. Ve Cebrail bana söyledi ki senin zürriyen ve soyun bu kızdan olacak. Yani ne kadar adam düşünüyor ayetlerden, hadislerden bahsetken bu sure Hazreti Fatıma hakkında nazil olmuş. Bu bir. İkincisi diyorlar ki Hazreti Fatıma yok, öyle dünyadan gitti. Nasıl dünyadan gitti? Yani Hazreti Fatıma sallallahu aleyhi ve sellem kalp krizimi geçirdiği yok. Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem hasta mıydı? Yok. Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem o kadar yaşlı olmuştu ki daha yere yüremiyor mesela ta onun içinde yok öyle de değil. Ne oldu? Evet yok öyle vefat etti. Ya vefat etti olmaz ki bu vefatın illeti bile hele bir şeydir. Sebebi bir şeydir. Bu sebeplerden hiçbirisi yoktur. O zaman niye mesela Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberin kızı ve en önemli bayanlardan en önemli dünyanın evvelinden sonuna kadar ondan sonra peygamberin yadigarı ki herkes gerek onun hizmetinde olaydı yani hizmetinde o hizmet etmek ona her bütün insanların üzerinde lazımdır. Çünkü peygamberin yadigarıydı ve o kadar önemlidir Hazreti Zahra. Nasıl mesela Hazreti Zahra gece defnettiler ve hiç kese de söylemediler. Sadece mesela birkaç kişi geldiler de teşhir ettiler. Yani olur mu bu? Muhakkak bir şey vardır. Yok diyorlar mesela ya bir şey yoktur. Tamam. Olmaz ki. Bu doludur. Alamet sual, yani sual işaretleri burada çoktur. Öyleyse benim maalesef gelinler merak edeyim ki bazıları kötülük yanında hakikatleri gizletiyorlar. Ne kadar da biz gizletsek yine de gizlenmez. Lekre bir gün meydana çıkacak. Açılır. Bu hem velayetinde hem teşvik ediyorlar. Ama bu fakat gizli kalmaz ve bəli, ümmet bilahara bir gün şey edecek ki, dert edecek ki, evet, mesele neydi? Herhal ben yine de Hazreti Fatıma Zahra sallallahu aleyhi ve sellem'in şehadeti bütün Müslümanlara tavsiye ediyorum. Ve Allah'tan istiyorum ki Allah-u Teala bize Kur'an'ın ehli beyt, Peygamber'in ehli beytiyle karar versin. Hem dünyada hem ahirette inşallah.
Çok teşekkür ederim. Amin. Size de teşekkür ediyoruz Salih Hocam. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için. Biz de size bu eyyamı ve günleri tesliyet arz eder. Size iyi çalışma diliyoruz efendim.
Allah razı olsun.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Hazreti Fatıma-i Zehra Selamu ve Leyhan'ın şehadet yıl dönümü münasebetiyle ilgili Din Alimi Sayın Şeyh Salih Hocamızın görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.arstoday.ir/temzede başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Akılcılık ve Allah inancı.
Değerli dinleyiciler, din ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 6. ve son bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümlerde aklın beşeri saadeti temin etmeye yetmediğini ve aklın yanında ilahi peygamberlerin ilahi emirleri ve yasakları tebliğ etmek üzere gönderilmelerinin zaruretinden bahsettik. Şimdi sohbetimizin son bölümünde İslam dini akılcı bir din olduğunu ve vahye dayalı alemiyle beşeri kemale ve saadete erdirmek ve Allah'ın yeryüzündeki halifesinin yüce değerlerini ihya etmek istediğini beyan etmek istiyoruz.
Semavi en mükemmel kitap ve son ilahi peygamberin mucizesi olan Kur'an-ı Kerim düşünceye ve düşünmeye büyük önem veriyor ve ilim, bilim, düşünmek ve düşüncenin değeri hakkında en güzel ayetleri beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bini aşkın kez ilim sözcüğü ve akıl ve düşüncenin önemini yansıtan türevleri tekrarlanmış ve bundan başka da 17 ayette açıkça insanları düşünmeye davet etmiş ve yine onu aşkın ayete dikkat edin anlamına gelen enzeruva sözcüğü ile başlamış ve 50'den fazla kez de akıl sözcüğünü ve türevlerini kullanmış ve 4 ayette de kesin bir ifadeyle Kur'an-ı Kerim üzerinde düşünmekten aklı geliştiren etken olarak söz etmiş ve buna emretmiştir.
İslam dini insan aklı için bazı mertebeleri ve dereceleri tanımıştır. En üstün akıl, insanı nurani hedeflere doğru hidayete erdiren, alemleri yaradan Allah'a karşı tanımını ve dünyayı ve insanı tanımasını geliştiren akıldır. Bu arada Allah'ı tanımak ve azametini idrak etmek ve sonuçta ona itaat etmek özel bir yeri vardır. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem aklın bu rolüne işaretle şöyle buyurmakta. Düşünce bakımından en mükemmel insanlar Allah'tan en çok korkan ve ona itaat eden ve en düşüncesiz insanlar zalim hükümdarlardan korkan ve onlara itaat edenlerdir.
Akıl her ne kadar Allah ile tanışır ve ona itaat etmeye başlarsa daha çok gelişir ve kemale erer. İmam Hüseyin aleyhisselam bu bağlamda şöyle buyurur. Akıl ancak Hak Teala'ya itaat etmekle kemale erebilir. Günlerden bir gün bazı sahabe İslam peygamberinin huzurunda birine övgüler yağdırıyor ve hakkında en iyi sıfatları dile getiriyordu. Allah Resulü sordu. Bu adamın aklı hangi seviyededir? Sahabe şöyle arz etti. Ya Resulullah, biz onun ibadeti ve iyi amellerinden söz ediyoruz ama siz bizden onun aklı hakkında soru soruyorsunuz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Ahmak insan ahmaklığı yüzünden günahkar, insanın günahı yüzünden yediği darbelerden daha fazla darbe yer. Nitekim insanlar kıyamet gününde de akılları kadar derece alır ve Allah-u Teala'ya yakın olur.
Peygamberler, imamlar, evliya ve Allah'ın salih kulları hepsi akıl ve düşünce ehliydi. Ve hepsi düşünmeyi ve düşünceyi yaygınlaştırmaya çalışırdı. Tarihin de şahitlik ettiği üzere bu büyük insanlar birçok talebe yetiştirerek onları düşünmeye ve ibret almaya teşvik ediyordu. İslam dininin aklı kullanmaya vurgu yapmasının sebebi insan aklı ile elde edilen ve aklın onayladığı şeyler asla yok olmamasıdır.
Kuşkusuz din önderlerinin hadisleri insanlara mariften bir deniz sunar ama yine de bu büyük insanlar her daim insanlara akıl ve düşüncelerini kullanmaya teşvik etmişti. Bu yüzden Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ve 18. ayetlerinde aklını kullanarak çeşitli ilim ve marifin arasından doğruyu yanlışlardan teşhis eden ve en doğru olanları seçen kullarını müjdeleyerek şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine cetenebu attagute en ya'buduha ve enabu ilallahi lehumul busra. Febeşşir ibad. Ellezine yestemi'unel kavle feyettebi'une ahsene. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
Tağuta kulluk etmekten kaçınıp Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler, sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın doğru yola ilettiği kimselerdir. Gerçek akıl sahipleri de onlarıdır.
İnsan yüzeysel aklına göre kendi çıkarlarını teşhis eder ve her zaman en kalıcı menfaatlere ulaşan bir yolu seçmeye çalışır. Bu konu maddi menfaatler alanında herkes için geçerlidir. Ancak daha derin düşünen, akla ihtiyacı olan durum, ahiret aleminin fani dünyaya üstünlüğünü ve bu dünyanın cennet ve ebedi nimetleri karşısında hiçbir değeri olmadığını teşhis etmektir. İşte bu yüzden İslam peygamberi bu konuda şöyle buyurur. Bilin ki düşünce ve aklın işaretlerinden biri kibir hanesinden, yani dünyadan uzak durmak ve ebedi haneyi, yani ahirete yönelmek ve mezar ve hesap günü için hazırlanmak üzere bol erzak toplamaktır.
Tahran Radyosu.
Kuşkusuz din meselesini akılla karşılaştıran düşüncelerin sahipleri yeteri kadar etkili ve aklı selimden yararlanmamaktadır. Zira akıl bizzat dine ve vahiy kaynağına bağlanma zaruretini ispat ediyor. Allah-u Teala'ya kulluk etmek ve ilahi emirlere uymak insanların üzerine bir yük yüklemediği gibi omuzlarından bazı yükleri kaldırır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberine Allah'a kulluk etmeyi emrederken bunu her türlü bağdan ve zincirden kurtuluş vesilesi olarak ifade ediyor ve Araf suresinin 157. ayetinde şöyle buyuruyor.
اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِيلِ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar, ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Bu ayete göre din hiçbir zaman insanlar için sorun ve meşakkat oluşturmuyor. Bilakis onu nefsinin zincirlerinden kurtarıyor, heva ve heveslerinin kulu olmaktan sıyrarak hürriyetini kazandırıyor.
Allah-u Teala Enfal suresinin 22. ayetinde de yeryüzünde en kötü mahluklar, aklını kullanmayan ve hak sözü duymaya karşı sahır ve söylemeye dilsiz olanlar olduğunu belirterek şöyle buyurmakta. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sahırlar ve dilsizlerdir. Burada önemli olan nokta Allah-u Teala'nın bu ayette hak sözü duymak ve beyan etmekte sağır ve dilsiz olan insanların düşünmediklerini ve ilahi katta en kötü mahluklar olduğunu buyurmasıdır. Yine aynı surenin 24. ayetinde şöyle buyurulmakta.
Ya eyyühellezine amenu istecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.
Ey inananlar! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Ve bilin ki Allah kişiyle onun kalbi arasına girer. Ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız.
Kur'an-ı Kerim açısından insanların ihya edilmesi ve dirilmesi ilahi enbiyanın temel risaletidir. Dolayısıyla bu semavi kitap müminleri aklını kullanmayan mahluklar ve gerçekte ölüler gibi olmak yerine akıl ve düşüncelerini kullanarak Allah-u Teala ve peygamberinin davetini icabet etmelerini ve sonuçta dirilmelerini ve ruhlarını da uyandırmalarını buyuruyor.
Kur'an-ı Kerim mantığında hakiki hayat, yemek, içmek, aile kurmak, hatta nefes almak değildir. Birçok insan vardır, biz onları canlı zannederiz. Ancak Kur'an-ı Kerim bunlar ölü olduğunu vurguluyor. Birçok insan vardır, onları gören ve duyan zannederiz. Ancak Kur'an-ı Kerim onlar kör ve sağır olduğunu buyuruyor. Zira varlık aleminin hakikatlerini göremiyorlar. Gerçekte insanların diriliği vahiy ve ilahi enbiyanın tealimine uymalarına bağlıdır. Ve eğer ilahi enbiyanın tealimiyle bağlantı kuramazlarsa diri sayılmazlar. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Ayetullah Cevadi Amuli, Enfal suresinin bu ayetini tevhid konusunda en titiz ayeti olarak yorumluyor.
Kur'an-ı Kerim, İslam peygamberinin nübüvvetini insan gelişmesinin son merhalesi olarak biliyor ve buna göre Allah-u Teala insan için belirlediği en mükemmel ve nihai şeriatı onun eliyle tebliğ ediyor. Allah-u Teala Âl-i İmrân suresinin 164. ayetinde şöyle buyurmakta.
لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
Andolsun ki içlerinden kendilerine Allah'ın ayetlerini okuyan, kötülüklerden ve inkardan kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapkınlık içindeydiler.
Yüce Allah Hadid suresinin 28. ayetinde de kullarına sunduğu iki ilahi ve nurani faydaya işaretle şöyle buyurmakta.
يَا أَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve peygamberine inanın ki O size rahmetinden iki kat versin. Ve size ışığında yürüyeceğiniz bir nur lütfetsin. Sizi bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
Burada iki ilahi faydadan maksat Allah-u Teala'nın dünyada rahmeti ve ahirette rahmetidir. Bundan başka ayette sözü geçen nur, İman ve takva nurudur ve insanın aklı selimi ve doğru düşüncesi sayesinde müminlerin kalbi üzerinden perdeleri aralar ve hakikatleri perdesiz ve açıkça görmelerini sağlar ve böylece imansız insanların mahrum kaldığı has bir aydın bakışa kavuşmasına imkan tanır. Zira gerçekte insan kalbinin üzerini örten ve hakikati tanımasına mani olan en büyük engel, heva ve hevesleri ve dünyevi arzularıdır.
Buna göre din geri kalmışlığın sebebi olmadığı gibi akılcılı ve düşünceli olmayı teşvik eden ve beşeri toplumların tüm maddi manevi alanlarda gelişmelerine vesile olan en önemli etkendir. İslam dini, insan aklı ve düşüncesi insanların hizmetinde olması ve vahye dayalı taalimin sayesinde varlık hakikatini yüceltmesi gerektiğini belirtiyor. Kuşkusuz bu durumda Allah-u Teala'ya ibadet edilir ve insan kemale, saadete ve ilahi cennete kavuşur.
Değerli dinleyiciler, dini ilimler alanında yeni bir konu olan akılcılık ve Allah inancı başlıklı sohbetimizin 6. ve son bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Muhterem dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Gençlik çağı coşku, safa, gelişme ve büyüme çağıdır. Ancak gençlik çağı safa ve coşku dolu olduğu kadar belki de daha fazla türlü tehlikelere de maruzdurlar. Günümüzde toplumların kültürel şartları gençlerin aralıksız türlü bilgilerin ve çeşitli bilimlerin ürettiği mesajların bombardımanı altında kalmalarına yol açmaktadır. Kitle iletişim araçları ise bu mesajları insanlara, özellikle gençlere ulaştıran irtibatı dilidir. Uydu kanalları güçlü bir kitle iletişim aracı olduğu kadar programları faydalı olmaktan ziyade zararlı ve tehlikelidir ve toplumda ahlaki ve sosyal bozuklukları beraberinde getirir. Nitekim müptezel ve müstehcen filmlerin seyredilmesi insanlarda ahlaki değerlerin ve dini inançların ve maneviyatın yok olmasında da etkilidir. Nice gençler Batı medyasının bu tür güdümlü programlarını ve müstehcen filmlerini izledikten sonra yanlış yola sapmış ve başkalarını da bu yola sürüklemiştir. Bu noktada İslam peygamberinin şu vecizesi gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken sözlerdir. Allah Resulü şöyle buyuruyor: size neler oluyor? Uygunsuzu uygun ve kötüyü iyi gördüğünüz zaman.
Beşeri toplumlarda ve özellikle batılı toplumlarda gençlerin karşı karşıya bulunduğu sorunlardan biri, bu kesimde cinsel eğilimlerin ortaya çıkması ve bu alanda sapkınların baş göstermesidir. Kuşkusuz insana verilen yetenek ve güç onu geliştirmeye yöneliktir ve eğer mantıklı ve doğru kriterlere göre kullanılırsa insanın gelişmesine ve kemale ermesine vesile olur. Cinsel güç de aile ocağını kurmak ve insanın soyunu sürdürmek için değerlendirilebilen yeteneklerden biridir. Fakat eğer bu güç sapkın yolda ve akıl ve vahyin belirlediği çerçevenin dışında yer alırsa, insanı helak etmesi kaçınılmazdır.
Günümüzde kitle iletişim araçlarının gelişmesi ve yeni sanatsal ürünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte üretilen ve cinsel duyguları tahrik eden programlar ve başka ürünler gençlerin cinsel sapkınlığına zemin oluşturmaktadır. İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: nefsi emmare şiddetlenince akla galip gelen üçgüdüsel eğilimlerin ta kendisidir. Bu durumda seyrek sayıda insan bir şeyin iyi veya kötü olduğunu düşünür veya tehlikesini de hisseder. Üstelik sırf müstehcen filmleri seyretmek gençlerin cinsel ihtiyaçlarını da karşılamadığı için bu içgüdüsel ateş daha da alevlenir ve gençlere ahlaki olmayan cinsel meselelere yönlendirir. Günümüzde çeşitli batılı toplumlarda gündeme gelen ve normal insanlarca tenkit edilen ilişkilerden biri eşcinselliktir. Gerçi Orta Doğu'da İslam ülkelerinde bu duruma tepki gösterilir. Fakat maalesef bazı batılı ülkelerde eşcinsellik yasalara göre serbesttir. Nitekim Amerika'nın birçok eyaletinde eşcinsellerin evlenmeleri için de yasalar çıkarılmıştır.
Tahran Radyosu.
Günümüzde cinsel içgüdüleri tatmin etmek için sapkınlık sayılan eşcinsellik birçok genci tehdit etmektedir. Eşcinsellik İslam dininde haramdır. Yüce Allah Müminun suresinin 7. ayetinde şöyle buyuruyor. Şu halde kim bunun ötesine gitmek isterse işte bunlar haddi aşan kimselerdir. Kur'an-ı Kerim bu meseleyi tenkit etmek üzere Hazreti Lut'tan naklen kavminin erkeklerine hitaben neden dünyada bunca kadın varken erkeklerin peşine düştüklerini ve Allah'ın onlar için yarattığı eşleri bıraktığını buyuruyor ve Lut kavminin zulmettiğini vurguluyor. İmam Rıza aleyhisselam kadının kadına ve erkeğin de erkeğe haram sayılmasının felsefesini beyan ederken bu durumun Allah-u Teala kadın ve erkek için belirlediği doğaya aykırı olduğunu ve bu fıtri ve doğal yapıya karşı çıkmanın insanın cismi ve ruhi açıdan sapmasına yol açtığını buyuruyor. Zaten eğer erkekler ve kadınlar eşcinsel olursa insan soyu da kesilir ve sosyal yaşamın tedbiri fesada bulaşır ve dünya yıkılır. Merhum Allame Muhammed Tagi Caferi, Avrupalı ünlü filozof Bertrand Russell'in neden İslam dini bu kadar çok izdivaca önem vermiş ve bu amel için kanunlar belirlemiş sorusuna şöyle cevap veriyor. Çünkü izdivaçla insan yaratılacak, insanın doğumu söz konusu da ondan.
Genç insan sürekli eksikliklerini tamamlamak için çalışır ve fikri bağımsızlığa kavuşmak için çaba harcar. Genç insan birçok eksiğini ve sayısız gereksinimlerini karşılamak için izdivaç ameline yönelir ve uygun ve şahisli bir eş seçerek gelişmesine ve kemale ermesine katkı sağlayabilir. Şeyh Ayetullah Mutahhari bu konuda şöyle diyor, aile ocağını kurmak, bir nevi başkalarının kaderine ilgi duymaktır. İslam dininde izdivaç fiilinin kutsal bir amel ve bir ibadet telakki edilmesinin bir sebebi de budur. İzdivaç, insanın doğal bireyselliğinden çıkışı ve beşeri kişiliğini geliştirmesi bağlamında ilk merhaledir. İzdivaç ve aile ocağını kurmakla elde edilen pişkinliği başka hiçbir yerde bulamazsınız. Öte yandan izdivaç insanın gelişmesi ve kemale ermesinin vesilesidir. Gerçekte Allah insanı öyle yaratmıştır ki karşı cins olmadan eksiktir ve ancak karşı cinsle tamamlanır. Erkek kadına ve kadın da erkeğe muhtaçtır. Her iki cins ruhi ve cismi açıdan birbirine bağımlıdır ve yan yana geldikleri takdirde birbirine tamamlanmış olur.
Gençlerin cinsel sapkınlığa yönelmeleri, medya propagandasından başka kökleri ailevi davranışlara uzanıyor. Gençlerde Amerika'da aile danışmanlığını yapan sosyoloji kurumlarından biri, gençlerin eşcinselliğe yönelmeleri ve evlenmeye istekli olmamaların sebepleri üzerinde yaptığı araştırmada ilginç sonuçlar elde etti. Kurum eşcinsel eğilimi olan veya evlenmek istemediklerini düşünen 2000 kadar genç kız ve erkekten sorduğu sorularla bu gibi gençlerin davranış bozukluğunun kökleri, geçmişlerini ve ebeveynlerinin onlara karşı davranışlarına uzandığı sonucunu elde etti. Erkeklerin %30'u ve kızların %25'i çocukluk çağında ebeveynin kötü davranışlarından etkilendiklerini belirtiyordu. Söz konusu kötü davranışlara yeteri kadar sevgi göstermemek, çocukları taciz etmek, dayak atmak, çocukların arasında ayrımcılık yapmak, ilgisizlik, başka çocuklarla aşağılayıcı bir şekilde karşılaştırmak ve küfür etmek gibi davranışları örnek vermek mümkün.
Araştırmaya katılan erkeklerden biri, çocukluk çağında annesinin ona karşı davranış biçiminde şikayet ediyor ve annesinin sürekli ona küfür ettiğini ve asla sevmediğini ve her zaman uygunsuz davranışlarıyla onu aşağıladığını ve mahcup olmasına sebep olduğunu, ancak babası ona büyük sevgi gösterdiğini ve bu yüzden kendisi duygusal açıdan babasına eğilim gösterdiğini belirtiyor. Bu erkek çocuk zamanla kadınlara karşı kötü bir duygu hissetmeye başlamış. Öyle ki şimdi karşı cinsten insanlarla kolay kolay duygusal bağ kuramadığını ve zaten bunun için kendisinde hiçbir istekte hissetmediğini ifade ediyor. Bu erkek çocuk bundan böyle sürekli karşı cinsten insanlardan uzaklaşmaya çalışmış ve zamanının önemli bir bölümünü erkek arkadaşlarıyla geçirmiş ve bu da cinsel eğilimlerinin kendi hemcinsellerine karşı güçlenmesine de yol açmıştır.
Araştırmaya katılan kızlardan biri de babasının kötü davranışlarından ve kendisi çocukken ona getirdiği aşırı kısıtlamalardan şikayetçi oluyor ve bu durum eşcinsellik eylemini güçlendirdiğini beyan ediyor. Bu kız babasını kötü ve çirkin davranışları ve kötü laflar etmesi onda erkeklere karşı kin ve nefret duygusunu güçlendirdiğini, öyle ki artık hiçbir erkekle ilişki kurmak istemediğini ve erkeklerden uzak durmak istediğini vurguluyor. Bu kız erkeklere karşı güvenini kaybetmiş ve bütün erkekleri babası gibi ona karşı her türlü sevgiden yoksun olarak görmeye başlamış ve bu da zamanla kendi hemcinslerine eğiliminin güçlenmesine yol açmıştır. Araştırmada ayrıca ebeveynin çocuklara karşı kötü davranışından başka birbirine karşı kötü davranmaları da gençlerin eşcinselliği üzerinde etkili olduğu ortaya çıktı.
Sosyologlar aile ocağı sapkın davranışların ortaya çıkmasına sebebiyet verdiği gibi insanların sapkınlığını ve sosyal suçları önlemekte de en etkili rolü ifade edebilecek bir kurum olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla eğer bireyin çocukluk çağını geçirdiği aile ortamı sağlıklı ve uygun ve düzenli bir ortam olursa, bu bireyin sapkınlıklardan ve uygunsuz davranışlardan koruması muhtemeldir. Gençlere karşı davranışta en makul ve en etkili yöntem, ebeveynin kendilerine gençlerin yerine koymaları ve meselelere gençlerin açısından bakmaları ve onların yeni kişiliklerini tanımaları ve kendilerini gençlerin bir bir soru işaretinden sorumlu bilmeleri ve onlar için iyi rehber olmaya çalışmalarıdır. Nitekim Allah Resulü de evladına hayır amellerde yardım eden babalara ilahi rahmet niyaz etmiştir.
Gençlere karşı büyük sorumluluğumuzu yerine getirirken dikkat edilmesi gereken konu genç kuşağa karşı nasıl davrandığımızdır. Kuşkusuz gençlere karşı doğru ve mantıklı yaklaşılmadığı takdirde onların sapkınlıklara yönelmeleri doğaldır. gençlere karşı tutumumuz sürekli eleştiri ve tenkit dolu ve agresif ve aşağılayıcı olmamalı ve yine onları kibirlendirecek aşırı takdir ve teşvikten de kaçınılmalıdır.
Muhterem dinleyiciler, Gençteki Ehveri başlıklı sohbetimizi dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan izleyebilirsiniz. Ayrıca eleştiri ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir adresine gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda, o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan, İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.